Ayrım 11.
Örneğin Anglo-Sakson ülkelerinde yargıçlar ve Fransa'da cinayet mahkemesi yargıçları ve jüri üyeleri ön yargı oluşmaması için duruşmadan önce ön soruşturma dosyasını inceleyemezler. C.P.P.Art 347. Çünkü vicdani kanı ve hüküm duruşmadaki izlenime göre oluşup kurulacaktır. Fransa'da görüşme salonuna gelen biricik belge, duruşmada eski yasaya göre yüksek sesle C.I.C. Art 313. Yeni yasaya göre yüksek ve anlaşılabilir sesle C.P.P. Art 327. Okunan son soruşturmanın açılması kararıdır. Eğer yargıçlar ve jüri üyeleri gizli görüşmeye çekildiklerinde dosyadaki bir belgeyi incelemek gereğini duyarlarsa, savcı ve taraf avukatları gizli görüşme salonuna çağrılırlar. Yukarıdaki diyalektik ilkelere uyularak belge birlikte incelenir. Buna uymamak hükmü geçersiz kılar. Çünkü dosyayı önceden inceleme vicdani kanının önceden, a priori, oluşmasına ve duruşmanın ön yargılı yönetimine yol açar. Duruşma gereksiz bir orta oyununa döner. Bu büyük tehlikeye Delitala, Foschini, Grope gibi yazarlar parmak basmışlardır. Gerçekten ön yargı gerçeğin araştırılmasında en büyük düşmandır. Sokrates'ten bu yana Montaigne, Descartes, Montesquieu, Durkheim, Coviller gibi yazarlar tabula rasa'dan, bilinçli bilmezlik ilkesinden söz ederek doğru düşünebilmek için beynin daha önceki bilgi kırıntılarından arındırılması gerektiğine değinmişlerdir. Spencer'ın düşünce tikleri dediği ve doğru düşünmeyi önleyen eğitim, yurtseverlik, sınıf, politika, din kökenli ön yargıların yenilmesi bilimde nasıl zorunluysa, hüküm kurarken de duruşma öncesi dosyanın izlerinden beyni ve vicdanı temizlemek zorunludur. Bunun yasal önlemleri ülkemizde mutlaka alınmalıdır. Nitekim yasamızda bu kaygıyı yansıtan maddeler vardır. Örneğin bir yargıcın aynı davaya daha önce Cumhuriyet Savcısı, savunman, adli kolluk görevlisi olarak bakması, tanık ve bilirkişi olarak dinlenmesi, daha önce mahkemede görev yapmış olması gibi yasaklık nedenleri, ön yargılı kimselerin hüküm veremeyeceklerinin kanıtıdır. C.Y.M.D. 21-24. 1970-1975 yıllarında yapılan bir soruşturmaya, ankete göre Fransa'da bunca sıkı yasal düzenlemeye karşın şu sonuç ortaya çıkmıştı. Kimi yargıçlar duruşma öncesi sanıklar tutuklanmışlarsa onları aklamak yerine cezaevinde kaldıkları süreye yakın bir ceza ile mahkum etmeyi yeğlemektedirler. Yani önce mahkumiyet sonra hüküm. Bu hepimizi düşündürmelidir. BB. Diyalektiğin zorunlu sonuçlarından biri de temyiz yolu yargılamasında kendisini duyurmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki Yargıtay bizde ikinci, üst mahkemelerin bulundukları ülkelerde üçüncü derece mahkemesi değil, hukuki derece mahkemesidir ve yasamıza göre hukuka aykırılıkları inceler. İlk ve üst mahkemeler gibi olguları, eylemleri incelemez. Daha doğrusu bunların saptanılmasıyla uğraşmaz. Yargıtay'ın tarihsel gelişimi de bunu vurgulamaktadır. Gerçekten Yargıtay ilk mahkeme yargıçlarının yasalarla çatıştıklarını ve yasaların ülke düzeyinde tek biçimli uygulamalarını ve görüş birliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 1790'da Robespierre, Barnave, Le Chapelier, Maury, Prieur, Chapru, 1793'te Condorcet, 1837'de Cambon, Delespau, Patail, Adalet Bakanı Percy, yüzyılımızda başsavcı Paul Legler, Cornille, Sartini, Van de Kerkhove ve birçokları böyle söylemişlerdir. Hiç kuşkusuz Yargıtay günümüzde artık yasama organının yapıtını yargıçlara karşı koruyan siyasal ağırlıklı bir organ değil. Yargıyla uğraşan, yargısal erk içinde yer alan bir yargı organdır. Bütün bunlarda birleşiyoruz ama hemen ardından Yargıtay'ın yalnız hukuksal değil, olgusal, fiili sorunları da incelemesine göz yumuyoruz. Bir de özrümüz var. Türk Yargıtayı üst mahkemelerin boşluğunu doldurmak zorunluluğunu duyduğu için olgusal sorunları incelemektedir diyoruz. İlkin bu yaygın önyargımızı yenmeliyiz. Çünkü Yargıtay ülkede hukuksal görüş birliğini sağlamak için kurulmuş bir hukuksal derece mahkemesidir. Öyle kalmak zorundadır da. O yüzden tektir. Bu mantığın ve yargılama diyalektiğinin kaçınılmaz determinist sonucudur. Bunun ikinci derece yargısı olan üst mahkemelerin varlığı ya da yokluğuyla, derecenin çoğalması ve azalmasıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konuda hiçbir özre sığınamayız. Biz yargıçlar birçok haklara sahip olabiliriz ama kendimizi aldatmaya hakkımız yoktur. AAA Yargıtay'ın olgusal sorunları inceleyememesinin birinci nedeni mantık biliminin buna izin vermemesidir. Gerçekten epistemolojik açıdan olgu sorununu incelersek şunları saptayabiliriz. Oluşan her şey olgudur. Bu kavga gibi bir olay, hastalık gibi bir durum olabilir. Dış ya da iç dünyamızda ortaya çıkan, algılanabilen, duyulabilen olumlu olumsuz olgular vardır. Sayılamayacak kadar sınırsızdırlar. Olguların biçimleri arasında benzerlik. Emsal aramak ise düştür. Çünkü olanaksızdır. Olgu ile hukuk ilişkisine gelince bu konuda şu gözlemleri saptamalıyız. Hiç kuşkusuz hukuk uygulanan soyut kurala göre somut olgunun değerlendirilmesidir. Buna karşılık hukuk somut olaydan soyut kuralın saptanmasıyla oluşmuştur. Yani hukuk olguları soyut düzlemde algılayan insan zekasının ürünüdür, inşasıdır. O yüzden hukukla olgu arasında her zaman ayrılık olmuştur. Hukukun en büyük tutkusu tüm olguları ve biçimlerini kuşatan, kavrayan ve kapsayan kurallara ulaşmaktır. Ancak bunda hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Çünkü olgu biçimleri insan zekasına sığmayacak oranda sonsuzdur. Örneğin hırsızlık, ölüm olguları tektir ama biçimleri sınırsızdır. O yüzden para çalanın, koyun çalanın, buğday çalanın ve benzerlerinin cezası şudur biçimindeki saymaca, kazuistik yöntemle yasa yapma tekniği ilk ve orta çağlarda kalmıştır. Büyük Frederick'in 17 bin maddelik yasasının ölü doğmasının nedeni budur. Kaldı ki saymaca yöntemiyle yasalaştırılan somut olguların bile yasal kuralla birebir çakışmadıkları ileri sürülmüştür. Bu nedenlerle yalnızca hukuk kuralları arasında benzerlik, emsal bulunabilir. Buna karşılık olgu biçimleri arasında emsal olamaz. Bu eşyanın doğasına ve mantık bilimine aykırıdır. Bu saptamanın sonucu şudur. Yargıtay hukuki derece mahkemesidir ve yasa kurallarının ülke çapında aynı biçimde uygulanmasını sağlar. Yani emsal kararlar üreterek hukuki görüş birliğini gerçekleştirir. Çünkü hukuk kurallarının emsal oluşturarak uygulanmaları yapıları gereği olanaklı ve kamusal yarar gereği de zorunludur. Yargıtay'ın hukuksal ve düzenleyici görevi budur. O yüzden tektir. Eğer olgu yargılaması yapsaydı, olgu biçimleri arasında benzerlik emsal olamayacağından birden çok yargıtayın olması doğaldı. Nitekim olgu yargılaması yapan ilk ve üst mahkemeler dünyanın her yerinde birden çok ama Yargıtay tektir. Bu nedenlerle olgu biçimleri arasında benzerlikler arayarak hukuksal görüş birliği ve emsal yaratma çabası hukuk ve mantık bilimlerine aykırıdır. Ayrıca düştür ve anakroniktir. Örneğin Yargıtay'ımızı en çok uğraştıran sorunlardan birisi adam öldürmeye tam kalkışma ile yaralamanın sınırını çizmektir. Bu konuda yaralama olgusunun biçimleri arasında benzerlik yaratmak ve bulmak, düşüyle sonu gelmez çabalar harcanmaktadır. Oysa failin adam öldürme kastını sergileyen ölçütler çok çeşitlidir. Söz gelimi bunlar araç açısından üçtür diyelim. Bu üç türü temel alarak her olayda silah cinsi, mesafe, vuruş sayısı, saik, suç öncesi ve sonrası davranış, failin karakteri, husumet ve benzeri gibi 10 rakamının üzerinde bu üç ölçütün her birine eklenebilen ve her eylemde değişen etkenler gözetildiğinde benzer iki olay bulmak için 310 formülüne ulaşılacaktır. Bunu şundan esinlenerek çıkardım. Bilindiği üzere Galton ve Nehri faili saptamada parmak izlerinin rolünü bulduktan sonra ortaya şu gerçek çıkmıştı. Parmak izleri arasında 17 ortak nokta vardır ve aynı izleri taşıyan iki kişi bulmak için 417 sayısına ulaşmak yani 17 milyar 179 milyon 896.184 insan içinde iki kişi bulmak gerekir. Adam öldürmeye kalkışmada birebir çakışan iki olay yakalayabilmek için yukarıdaki formüle göre 50.049 olayda iki olay saptamak gerekecektir. Bu ise bir düştür, anakroniktir. Çünkü yukarıda belirttiğim gibi hukukun gelişimi kazuistik yöntemden soyut üst kavram ve tanımlara doğrudur. Oysa Yargıtay'ımız her olay için adeta kural getiren ve bu yüzden de sık sık değişen görüşleri sergileyerek kazuistik yönteme kaymıştır. Bu ise tarihsel gelişme terstir. Örneğin tahrikin derecesini saptamanın kişinin tepkisine bağlı olduğu gerçeği bir yana itilerek son yıllarda dövmenin ağır, sövmenin ise hafif tahrik olduğu belirtilmiştir. Bu oldukça düşündürücü bir gelişmedir. BBB. Yargıtay'ın olgusal soruları inceleyememesinin ikinci nedeni yargılama diyalektiğinin yokluğudur. Bilindiği üzere hukuk uygulamasının ikiz bölümlü dipotomi ve iki aşaması vardır. Birinci aşama hukukun ilgilendiği tarihsel olgu ve onun saptanılmasıdır. İkinci aşama ise saptanan olgunun hukuk normuna uyup uymadığının bilinmesidir. O yüzden ilk işlem bir gerçeklik yargısı. Jugement de réalité. İkinci işlem bir değer yargısıdır. Jugement de valeur. İşte bunlardan gerçeklik yargısının oluşması için, yani hukukun ilgilendiği olgunun gerçek ve sanığın o olgunun faili olup olmadığını saptayabilmek için, ön soruşturma dışında diyalektik kurullarının en yoğun biçimde işlediği duruşma aşaması yaratılmıştır. Buna karşılık değer yargısı bu saptamanın sonucudur. Hüküm verilinceye değin belirsizdir. Duruşma değer yargısından çok onu oluşturan gerçeklik yargısı içindir. Olgu yukarıdaki kurallara göre yürütülen yargılamada saptanılacaktır. Fail suçunu itiraf etse bile yargıç bir kuşkusu varsa sanığı aklayacaktır. Çünkü suçsuzluk karinesi ve kuşkudan sanık yararlanır ilkesi Beccaria ve 1789 devrimcilerince adli yanılgıya karşı önerilmiştir. Bugün ise bu ilke suçsuzluğun saydamlığını kirletmemek kaygısının ve aklın figürüdür. Bir bakıma suçluluğu toplum adına suçlayan makam kanıtlayacaktır. İster hukukçu ister halk arasından seçilmiş yargıçlardan oluşsun, ilk mahkemenin kanıtları değerlendirilip bunu özgürce yapacağı, Yargıtay'ın buna karışamayacağı belirtilmiştir. İlk mahkemelere bu denli yetki verilmesinin nedeni şudur. Adli olgular, doğa olguları gibi yeniden ve aynı biçimde yaşanamazlar. Ancak bunların bıraktıkları belirtilerine, kanıtlarına, izlerine göre tasarımlanır, tecessüm ettirilirler. Bu olanakta yargılama diyalektiğini gerçekleştiren, kuralların uygulanmasıyla ve özellikle yalnızca duruşma dediğimiz aşamada gerçekleştirilebilir. O yüzden olgunun saptanılması sorununun çözümü tüm dünyada yukarıdaki ilkelerin işletildiği ve yargılama diyalektiğinin en iyi biçimde kurulduğu aşamayı gerçekleştiren makama, yani duruşma yapan yargıçlara verilmiştir. Yargıç ancak bu tanıyıp öğrenme, cognizione, yargılamasıyla kanıtları değerlendirecektir. Kanıt demek, belirsiz bir konuda kanı oluşturmaya özgü mekanizma demektir. Belirsizlik, hukuk mekanizması işletilerek duruşma dediğimiz laboratuvarda yenilecektir. Olgular yeniden yaşanarak bir fotoğraf sadakatiyle olmasa bile, kanıtlara, bulgulara, verilere göre gerçeğe en yakın biçimde tasarlanmaya çalışılacaktır. Bunca çabalara ve ilkelere karşın hukukun elinden gelen budur. Bu saptama çabası dünyanın her yerinde ilk mahkeme yargıçlarının bilgeliğine bırakılmıştır. Onlara güvenilmiştir. Kaldı ki olguların saptanılması ve tasviri için hukuk bilgisine ve hukukçu olmaya gerek yoktur. Jüri üyelerini düşünelim. Yargıcın yönetiminde olgu sorununu çözen bu kurul, bakkaldan, kasaptan, kısaca halkın arasından oluşturuluyor, hukukçulardan değil. Eğer Yargıtay ilk mahkemelerin yapıtı olan kararda hukuka aykırılık görürse, kararı bozacak. C. Yargılama Yasası'nın 322. maddesinde sayılan ayrık durumlar dışında asla kendisi karar vermeyecek. Dava geri gönderme yargılaması uyarınca ilk mahkemenin önüne gidecek. İlk mahkeme diyalektik kurallara göre yeni baştan ve özgürce karar verecektir. Yasamız böyle buyuruyor. Dünyada da bu böyledir. Yargıtay kendisi karar vererek olgunun saptanılması sorununu çözecekse duruşma niçin yapılmıştır? Onca insan açık yargılamaya niçin çağrılmış ve konular uzun uzun tartışılmıştır? Değil mi ki yargıya tutanak üzerinde karar yetkisi tanınmaktadır? Öyleyse bütün bunlar ve diyalektik kurallar neden icat edilmişlerdir? Yargılama diyalektiği ilkelerini tam gerçekleştiremeyen görüşte yargılamayı batıl sayıyorsak, olguya ilişkin yüce mahkemenin kararı duruşma yapılmadan verildiğine göre ne olacaktır? İlk mahkeme bu kurallar sayesinde olgunun gerçeğe en yakın tasarımını sağlamıştır. Yargılama süreci içinde bunun için en uygun aşama duruşma aşamasındaki olanaklara göre ilk mahkemeye yansıtılmıştır. Bu yetki o yüzden onundur. Oysa Yargıtay bu olanaklardan yoksundur. Tutanak üzerinde düş gücüyle ve gizli oturumda karar vermektedir. Olguyu bu denli dar olanakla saptayabiliyorsak, ilk mahkemelerin niçin icat edildikleri sorulası bir sorudur. Çünkü Yargıtay onun yerine olgu sorununu çözerek bütünüyle geçmiştir. Böyle bir sistemde en iyisi ilk mahkemelerden karar yetkisini alıp onlara yalnızca kanıt toplama yetkisini bırakıp hüküm kurmayı Yargıtay'a vermek değil midir? Tutanak duruşmaya niçin yeğlenmiştir? O tutanakların daima yargıçların damgalarını taşıdıkları, izlenimlerin ise tutanaklardan etkilenmediklerin için gözetimlemiştir. Üstelik tutanakların dilinde her insanın ayrı anlamlar çıkardıkları da düşünülecek olursa, durum daha da sağlıksızlaşmaktadır. Tutanak üzerinde kurulan hüküm, kanıtlarla dolaylı ilişkiye ve sözlülük ilkesinin harcanmasına dayanmaktadır. İzlerin yerini düşünce almıştır. Spinoza, köpek kavramı havlamaz demişti. Tanıkların, sanıkların ifade verirken yüzlerinin kızardığı, terledikleri görülmüştür. Ama bugüne değin hiçbir duruşma tutanağının yüzü kızarmamış, terlememiştir. İşte izlenim dediğin budur. Öyleyse Yargıtay olanakları oranında inceleme yapmalı ve karar vermelidir. Yargılama yapıldığı kadar hüküm verilir, sonuç çıkarılır. Tantum, judicatum, quantum, consusum. Sözü bildiğim kadarıyla eski Roma'dan beri vardır ve günümüzde de geçerlidir. Bu ilkeye göre kimi zaman yalnız tarafları dinleyerek yanılgıyla olgu sorununu da çözen kimi üst mahkemeler şöyle eleştirilmişti. Böyle yaptıklarında bu mahkemeler meslektaşının muayenesine göre hastasına tanı, teşhis koyan hekime benzemektedirler. Bu eleştiri bizi uyarmalıdır. Dileğim budur. Özetle Yargıtay olgunun saptanması sorununu tutanak üzerinde ve gizli oturumda çözerse, bütün yargılama diyalektiği ilkeleri boş sözlerden ibaret kalacak, yok edilecektir. Dahası doğulu mono toplumunun alışkanlıklarına dönecektir. Çünkü doğrudanlığın yerine dolaylılık, sözlülüğün yerini yazılılık, karşıtlık ve yüze karşıtlığın yerini yokluktalık, herkese açıklığın yerini gizlilik alacaktır. Tam bir aldatmacadır bu. Bildiğim kadarıyla ilk mahkemelerin yerine geçerek hüküm kuran tek mahkeme Romanya Yargıtayı'dır. O da hükmü yargılama yasasına aykırılıktan değil de esastan bozduğundan tanık ve bilirkişiler dahil herkes diyalektik kurallara göre duruşmada dinleyerek yapmaktadır. Yargıtay olayın saptanmasında yargılama yasasına, deneyim kurullarına, herkesçe bilinen olaylara, mantık kurallarına uyulmamışsa, gerekçede çelişki varsa ya da davaya yansıyan öğelerden bir kesimi değerlendirilmemişse elbette kararı bozacaktır. Bu konuda ayrıntıya girmeye gerek görmüyorum. Olgu hukuk ayrımının güç yapay ve metafizik olduğundan ve tüm dünyada olgu alanının daraldığından söz edilerek bu söylediklerime karşı çıkılabilir. Kuşkusuz bu ayrım uygulamada Pisagor teoremi gibi her zaman kolay değildir. Ancak güçlü başka şeydir, olanaksızlık başka. Tüm Avrupa ülkelerinde derece derece bu ayrım uygulamaya yansımıştır ve kurumsallaşmış, gelenekselleşmiştir. Bu ayrımın ilk izlerine eski Roma'da bile rastlanıldığı, bu ayrımın uygulanmadığı hukuk düzeninin ateşte el yakma ve benzeri gibi kanıtlara dayalı büyük hukuku olduğu belirtilmiştir. Söz konusu ayrım ampirik nitelikte bir hukuk tekniğidir ve mutlaka başarılmalıdır. Bu ayrımın yapılmamasının sonuçları ağırdır. İlkin ilk mahkemede olgu saptamasından hoşnut kalmayanlar, Yargıtay'da sonuç alabilmek için temyiz yolunu denemekte, Yargıtay'a iş akımı çoğalmaktadır. İkincisi, kanıt değerlendirmesi insanların kültürlerine ve karakterlerine göre değiştiğinden, oylarda sık sık dalgalanmalar görülmekte, bu da yargımızı yıpratmaktadır. Düşününüz ki Yargıtay'a gelen 5 işten 3'ü, bunun da yarısı olgu açısından bozulmaktadır. Buna karşılık söz gelimi Fransız Yargıtay'ında kararlar 1/4 oranında bozulmaktadır. Bunun anlamı açıktır. Olay değişmediği halde iki ayrı görüş ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birisi mutlaka yanlış olacağına göre, üzerinde uyuşulmayan ve bozulan her kararda adli yanılgı olasılığı çoğalmış demektir ve bu yanılgı oranı kolayca anlaşılacağı üzere bizde çok fazla olmak gerekir. O yüzden olgu yargılamasına karışmanın ancak engizisyon yargılamasında görüldüğü belirtilmiştir. Öyleyse adli yanılgılardan ve Yargıtay'a iş akımından kurtulmanın çaresi, Yargıtay'ın hukuku inceleyen yargıçlardan oluşup hukuk yargısı. Revizyon en jür, ilk mahkemelerin de diyalektik ilkelere göre hem hukuk ve hem de olgu, in facto yargısı yaptıkları gerçeğine sıkı sıkıya sarılmaktır. 1912'de Başbakan R. Poincaré, boş zamanlarını yargı kararlarını yargılamakla geçiren iyi niyetli yurttaşlara her zaman her ülkede rastlanmaktadır demişti. Lütfen beni de o yurttaşlardan biri kabul ediniz. Ama bir farkla, ben boş zamanlarını değil, günlerini yargıya adamış, adaleti yaşatarak yurdunu seven, A.Kamu, iddiasız yargıçlardan biriyim. Burada becerebildiğimce adaletimizin aksayan yanlarını sergilemeye çalıştım. Bunu gerçeğin alıcısı vardır, kurbanları yoktur inancıyla yaptım. Diyorum ki hukukumuzu çağcılaştırmalıyız. Türk hukuku ipek böceği kozası gibi içine dönmemelidir. Dünyadan soyutlanmamalıdır. Çağdaş dünyadan yararlanmalıdır. Einstein'ın E eşittir MC2 formülünden esinlenerek Denis de Regiment, Avrupa kültürünün küçük fiziksel yığınının yoğun bir kültürle çarpımına eşit olduğunu söylemişti. Biz de bu kültürün parçasıyız ve bu iddiayı taşıyoruz. Ondan yararlanmalıyız. Hukuk dışında insan sürüdür. Adalet azınlıkta kalmamalıdır. Adaletsizliğe karşı koyabilen halk, özgürlüğü hak etmiş demektir. Birçok ülkelerde haksızlıklar yasalara karşı tepkiler doğurarak değişimlere yol açmış, hukuka katkıda bulmuşlardır. Örneğin Fransa'da Marie Besnard davasının bilirkişilik kurumuna getirdiği yenilikler gibi. Cumhuriyetimiz hukukun ve adaletin yenik düşmesine katlanamayacak hukukçulara gereksinme duymaktadır. Türk hukukunda devrimle başlayan iyileşme daha hızlı sürdürülmelidir. İnsanın yoğurucu gücünü oluşturan gerçekçi yaklaşımlarla yalın katlıktan kurtulmak ve çevire engelini aşarak sağlıklı kavramlaştırmalara ulaşmak elimizdedir. Teorinin aşırılıklarını önlemek biz uygulamacıların işidir. Anthony Say. Çünkü hukukçu toplum mühendisidir. Pound. Bilimi toplum ve vicdanımızın iç kulağını dinleyerek adalet sancısını giderebiliriz. Bu açıdan bilim kısırlığına yol açan içtihadi uydumculuğa, konformizm, içtihat miras yediciliğine ve fetişizmine karşı çıkmalıyız. İçtihat hukukta temel değil, yardımcı kaynaktır. İçtihadın hükmü eski deyişle sadece galebi-i zandır. Gehni, Deinhardt, Wiltagen, Kump gibi birçok hukukçu haklı olarak içtihada aşırı tapınmanın hukukun derin kaynaklarına inmeyi önlediğini ve onu bilimden uzaklaştırıp mekanikleştirdiğini belirtmişlerdir. Yargılama diyalektiği adaletin estetiğidir. Uygulamayı nefes darlığından kurtarmak için diyalektik kurallar mutlaka işletilmelidir. Keşke adalet saraylarının kapılarına yargılama diyalektisyeni olmayan içeri giremez diye yazılabilseydi. Bu anlamda Türk hukukçularına Foskine'nin diliyle çağrıda bulunmak istiyorum. Yargılamaya dönelim. Eğer otoritenin anlatımı olarak değil, adaletin anlatımı olarak, hukuk ve hukukla birlikte demagojinin anlatımı olarak değil, tiranlığın karşıtı olarak demokrasi kurtarılmak isteniliyorsa, yargılamaya dönmek, uyanık ve deneyimli hukukçuların en güncel ve ivedi yükümlülükleridir. Sokrates, Savunması ve Çağcıl Hukuk. Yargıtay Dergisi 1994 Taksim 1-2 S.29-52. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Yunus Emre. Anlatım düzeni. 1. Sokrates'in yöntemi ve söylemi. 2. Sokrates'in yönteminin ve savunmasının önemi. 3. Sokrates'in savunması. A. Kaynaklar. B. Davanın açıldığı dönem. C. Davalılar. C. Suçlamalar. D. Yanıtlar. E. Savunmanın sonuç bölümü. F. Son konuşmalar. A. Ceza konusunda. B. Verilen yargı ve ceza hakkında. AA. Yargı. BB. Ölüm cezası. 3. Ölüm cezasının yerine getirilmesi. 4. Değerlendirme. A. Yükletilen suçlar açısından. B. Maddi hukuk açısından. A. Ceza hukuku. AA. Kasıt öğesi. BB. Cezanın bireyselleştirilmesi. CC. Ölüm cezası. B. Yargılama hukuku. AA. Halkın yargılamaya katılma ilkesi. BB. Yargılamanın herkese açıklığı ilkesi. CC. Savunma hakkı ve görevi. CC. Yargılama diyalektiğinin gerçekleştirilmesi. DD. Görüşme ve oylama. EE. Görüşmenin kesintisizliği, hemenliği, kuralı. FF. Gereksiz yere suçlamama ilkesi. GG. Yargıçların yansızlığı ilkesi. C. Cezanın çektirilmesi hukuk açısından. Ve sonuç.